Ayrım 7. Anadolu'nun kadın erenleri Nezihe Aras. Sayfa 95. Hüma Hatun. Fatih Sultan Mehmet'in anası. Ak sütünü oğlunun dudaklarına sunarken Türk töresine uydu. Bismillah, ya şehit, ya gazi dedi. Bursa'da Muradiye Camii'nin doğu yanında camiden çarşıya doğru yürürken sağda küçücük şirin bir bahçede saklanmış Hatuni Türbesi'ne bilmem göreniniz var mı? Orada dünyanın en güçlü, kulu ve insan hükümdarlarından birinin sevgili eşi ve yine böyle dünyanın en büyük, en güçlü, en önemli hükümdarlarından birinin anası yatar. Soylu kadın. Bursa kadınları Hatuniye Türbesi'ndeki soylu kadının eşinin ve oğlunun yüceliği hakkında belki yeterince bilgi sahip değillerdir ama ne gam. Onlar bu alçak gönüllü hatunun sıcacık sevgi ve inançla dolu türbesine gelip onunla halleşmekten, söyleşmekten büyük bir zevk alırlar. Bu bir gerçek. Hatuniye Türbesi. Hatuniye Türbesi'nde Hatice Halime Hüma Hatun yatar. İkinci Murat'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmet'in anası. İsfendiyar Beyoğlu İbrahim Bey'in kızı. İsfendiyar Bey bilirsiniz, Candaroğullarındandı. İkinci Murat gibi bir cihan sultanına baş kaldırdı. Tosya, Kalecik, Çankırı yöresinde verilen savaşta Sultan Murat ordularına yenildi ve Sivas'a kaçtı. Tarihler İsfendiyar Bey'in oğlu İbrahim'in bu savaşta babasına değil de Sultan Murat'a yardım ettiğini yazar. İbrahim Bey, babasının yenilgisinden sonra Kastamonu dağlarındaki zengin bakır ocaklarını ve güzelliği bütün Anadolu beylerinin dilinde gezen kızı Hüma Sultan'ı Sultan Murat'a vermiştir. Sultan Murat o zaman 26 yaşında. Hüma kız 14'ündedir. Sultan, Çandarlı prensesinin güzelliğini onu görmeden vurulmuş. Bilindiği gibi, hünkârın saltanat günleri zor, çileli, üzücü olaylarla bölüne bölüne geçer. Saltanat kavgaları onun gibi bir gönül adamının harcı değildir. Yıl 1431. Tarihler yazar ki 1431 yılında önce güneş tutuldu. Özellikle Konstantiniyye'de bu yüzden gündüz vakti her yan zifir gibi kapkaranlık oldu. Gün ortasında gökyüzünde yıldızlar görüldü. Sonra 3 gece ard arda şimal fecri doğdu. Sonra bir kuyruklu yıldız çıktı. En görkemli duruşu yine Konstantiniyye burçlarından seyredilen bu kuyruklu yıldızın başı, gökyüzünü tam bir hafta altınlı bir sorguç gibi süsledi. O yıl Anadolu ve Rumeli'de doğan çocukların büyük bir bölümü oğlandı. Atların tayları erkek, ineklerin buzağıları dişi, koyunlar ve keçiler ikiz doğuruyorlardı. Başak taneleri görülmemiş derecede iri ve dolgundu. Bağlarda, bahçelerde ağaçlar pür nakil meyve döküyordu. Bizanslı müneccimler ve bütün Bizans işte bu alametler yüzünden rahat uyuyamıyordu. 1432 yılının Recep ayının 28'inde gün ağır ağır geceden sabaha dönerken Hüma Hatun bir oğlan çocuk doğurdu. Alametlerin müjdelediği işte bu doğan bebekti. Adını Mehmet koydular. Tarihler ve dünya daha sonra ondan Fatih Sultan Mehmet diye söz edecekti. Genç kadın mutluydu. Henüz 16 yaşındaydı. Herkes ona geleceğin İstanbul Fatihini kucağında taşıdığını söylüyordu. Bilinmez pınarlardan vücudunun her damarına gürül gürül bilmediği güzelliklerin aktığını duyuyor, içinin zenginleştiğini, bereketlendiğini görüyordu. Ak sütünü oğlunun ağzına Türk töresine uyarak Bismillah ya şehit ya gazi diye sunarken kadın kısmına tanınan en yüce erdeme ve mutluluğa ulaşmıştı. Ama ne var ki bir tahta ve bir saltanata en yakın kadındı. Tahtın ve saltanatında kendine özgü, acımasız kuralları vardı. Yüzünü ve gönlünü oğluna dönse, koca Sultan Murat gibi bir seçilmiş ve erdemli erkekten uzak kalacak, yüzünü bu en sevdiği adama dönse, oğlunu başkalarının eline koyacaktı. Bundan kurtuluş yoktu ve töre ona oğluyla birlikte onun şehzadelik şehrine gitmesini emrediyordu. Tarihler o yıllarda gelişen olayları uzun uzun yazar. Murat'ın tahttan çekilmesi, çocuk Mehmet'in bir süre hükümdarlık etmesi ve bunun gibi. Bütün bunların oluştuğu sırada Hüma Hatun'dan kimse söz etmez. Tarihlerimiz bu büyük olaylar gelişip oluşurken sanki kadınlar hiç yaşamamış, hiç çile çekmemiş, hiç bu olaylara katılmamış gibi onları görmezlikten gelmişti. Melekler eline su dökemezdi. O çağların insanları Hüma Hatun'u 34 yaşına geldiği yıl gözlerini dünyaya sessiz ve şikayetsiz kapayıverdiği zaman fark ettiler ancak. Öldüğünde oğlu Sultan Mehmet 18 yaşındaydı. Hüma Hatun ise eskilerin yazdığına göre hala güzeldi. Huriler, periler, melekler ellerine ve ayaklarına su dökemezdi. Türbesini oğlu yaptırdı. İstanbul fethine henüz 4 yıl vardı. Kadınlar, özellikle Bursalı kadınlar o gündür bugündür Hüma Hatun'u unutmadılar. Sabrın, sevginin, güzellik ve iyiliğin temsilcisi ve sahibi olarak başları sıkıştığı her sefer ona sığınıp ondan medet umdular. Unutamadılar onu. Kadıncık ana, kadın hakları ustası. Asıl adı Fatma'ydı. Ama ona kimileri Kutlu Melek, kimileri Kadıncık Ana, kimileri Fatma Nuriye Hatun, kimileri ise yalnızca Fatma dediler. Adı önemli mi? Kadıncık Ana yaşadığı dönemin en gönlü uyanık, en arif, en zarif kişisiydi. Bütün menkıbeler, bütün söylenceler bunu böyle kabul ediyor. Kadıncık Ana olmasaydı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya gelişi bambaşka olacaktı. Bambaşka karşılanacaktı. Ahmet Yesevi adlı Türkistan ulusu, Yesi kasabasındaki baba ocağından bir gün o ünlü 40 erenlerini toplamış, Rum'a, Anadolu'ya revan olmanızın vakti geldi demişti. Baba ocağından her biriniz için yanan bir kütüp alıp Rum'a fırlatacağım. Köseğiniz nereye düşerse orada mekan tutacaksınız. Bir yerde mekan tutacaksınız, bin yerde çerağı uyandıracaksınız. Açları doyurup çıplakları giydireceksiniz. Buradan götürdüğünüz uygarlık tohumlarını orada ekip ürün toplayacaksınız. Azları çoğaltıp karanlıkları aydın edeceksiniz. Gidin yetin, yeşertin, göğertin. Bektaş Veli'nin adına bir kara dut odunu düştü. Ahmet Yesevi fırlattı, odun suluca kara höyükte Fatma bacının evinin bahçesine vardı. Tez günde dallandı, kollandı. Uzun öyküdür, burada hepsini anlatacak yerimiz yok. Koca Veli, bir elinde Türkistan'dan çekip getirdiği bir ırmak, suluca kara höyüke geldi. Irmağın başını bıraktı. Aksu dedi. İşte o yörelerdeki Aksu böyle can buldu. O da kendinden önce gelip dal budak salan kara dut ağacının dibine oturdu. Tam o sırada Rum diyarı vermişleri başlarının üstünde dolaşan bir ruhun yüceliğinden tedirgin olmuşlardı. İçlerinde Fatma Nuriye Hatun da vardı. Pırpırlanmayan bir oydu. Birden görünmez bir konuğun önünde selama durdu ve "Hoş geldin, safalar getirdin" diye görünmez birini selamladı. Yüzü ışıl ışıldı. Sanki Tanrı cemalini görmüş gibi kendinden geçmişti. Onu telaşa düşen dostları daha da telaşlanarak kollarından tuttular ve sordular, "Kimi selamlıyorsun?" Fatma Hatun cevap verdi, "Şu an Rum'a bir gerçek er ulaştı. Horasan diyarından uğru ve kademi yüce tutulmuş bir gerçek er. Cümlemizin çırağı ondan uyanacaktır. Hazır olun. Bu haberden hiç de hoşnut olmayan erenler, yeni gelenin gelişini önlemek için erlik kanatlarını birbirlerine çattılar ve göğün yollarını kapamak istediler. Ama Fatma Hatun onlara güldü ve sordu. Yukarıda Hak Yaradan'ın yazdığını aşağıda kim bozabilir ki? Genç kadın konuğunu karşıladı. Küçücük evini ona ikram etti. Ne söylenenlere aldırdı, ne taşlayanlara kızdı. O Bektaş Veli'nin adına değil, yaptıklarına inanmıştı ve de yapacaklarına. Ondan ve onun yolundan asla ayrılmadı. Çektiklerini yazmaya kalksa develer yükü kitap eder ama biz özetini söyleyelim. Kadın kişiydi işte, erkeklerin dilinden, elinden çekmediği kalmadı. Bu sırada da adı Fatma Hatun'dan yücele yücele kadıncık anaya, kutlu meleke yükseldi. Yetmez mi? Şimdi o ünlü kara dut ağacının gölgesinde diyelim. Anadolu'muza sevgiden, hoşgörüden, vefadan yapılmış salkım salkım ışıklar saçarak yaşıyor. Ve hala yüzlerce kadın o ziyarete, ondan iyilikler öğrenmeye gidiyor. Kar yağdı hatun, doğaya hükmeden kadın. Anadolu'nun kim bilir kaç yerinde kar yağdı hatunun türbesi, mezarı, bunlar yoksa efsanesi var. Bu kadın eren kendini öylesine sevdirmiş ki her yöre o bizim ilimizde doğdu, bizimle birlikte yaşadı. O bizim evliyamızdır diye kar yağdığı bağrına basmış, benimsemiş, inanmış. Yağdır Allah'ım yağdır, durdur Allah'ım durdur. Kar yağdı sultan hikayesinde ufak, büyük değişiklikler var. Çankırı'da onu size şöyle anlatırlar. Şu karşı geçitten düşman akıp geliyormuş. Öylesine güçlü, öylesine kalabalıkmış. Bütün er kişiler savaşta, kadın kişiler tarlada, harmandaymış. Bebe belik ekmek ister, durup dinlemek olmaz ki. Ortalık gün güneş, mevsim yaz. Düşman kılıçları güneşte ışıl ışıl. Harmandaki kadınlar korkudan soluk alamıyor. Düşman geçidi aşarsa, ortalığı kan götürecek. Eline kazmayı, küreği alan yurdunu, yuvasını savunmak için bekliyor. Bu bekleyenlerin arasında bir kız, sevgili tanrısından imkansızları mümkün kılmasını istiyor ve yalvarıyor. Yağdır Allah'ım yağdır, durdur Allah'ım durdur. Kız sapıttı diyorlar, aklı yerinden oynadı. Ama bir de bakıyorlar ki, yaz ortasında harman üstüne lapa lapa kar yağıyor. Kuşbaşı lokması gibi iri ve dolu. Öyle hızlı ve öyle yoğun yağıyor ki göz gözü görmüyor. Yollar kapanıyor, derbentler doluyor. Geçidi sıkışan düşman askerleri tipide borada kayboluyorlar. Ağustos'ta yağan kar hepsini çileden çıkarıyor. Akılları duruyor. Eskiden adı Hergele Meydanı'ydı. Kadınlar bütün bu olanlardan çılgına dönmüş. Kar yağdırdı, kar yağdırdı diye bağıra dursunlar. Tanrı sevgilisi bu genç kadın, gayrı ben buralarda duramam diyor ve gözden kaybolup gidiyor. Bir daha onu kimseler görmemiş. Biz de görmedik. Ama Ankara'nın Opera Meydanı'nda, eskiden adı Hergele Meydanı'ydı, bir başka kar yağdı sultan yatar ki, onunla tanışıklığımız ta çocukluğumuzdan başlar. Evimizin hangi kadını sevdalı, hangi kadının başı dertte, hangi kadına çıkmazdaysa. Sevgili Samiye ablamız çantasına birkaç mum koyar, ben bir kar yağdı sultana gideyim derdi. Bu kar yağdı 15. yüzyıldan beri Ankara'nın kutlu konuğudur. Küçücük tertemiz, Türbek kitabesindeki yazının anlamı aşağı yukarı şöyle. Ah yazık ki cellat felet, bu gül gibi nazik varlığı toprağa saldı. Rabbim cennetinden onun kabrine pencereler açtı da, Tanrı lütfuyla onun kabri her zaman aydınlık oldu. Ve cennet bahçelerinde gezinip salındı. Anladığımı yazıyorum, aşağı yukarı bu anlamda bir şiir kitabe. Bu kar yağdı kızın adını bilmiyoruz. Yeni gelinmiş. Eşi kadir kıymet bilir, bir soylu genç. Bir Ankara Efesi. Birbirlerini pek sevmişler, pek de anlaşmışlar. Günün birinde yeni gelinin yeni akrabası, kızın yüzüne bakmışlar da işi anlayıvermişler. Tanrı izne çıkmış, meğer gelin kız hamileymiş. O vakitler kadın kısmının bunu davul zurna ile ilan etmesi törede yok. Kızcağız kimselere bir şeyler demiyor, erine bile. Sakına çekine ima ile yetinmiş. Kadın töresinde aşermek haktır, helaldir, ayıplanmaz. Ayıplayanın başına da tez gelir. Bizim gelin de aş eriyor, eriyor ama öylesine olmaz bir şeye aş eriyor ki, söylese de kimseler ona yardımcı olamaz. Çünkü taze gelin Ağustos ayında kar istiyor. Herkesler yayla güneşinde buram buram terlerken, o lapa lapa yağan kar rüyaları görüyor. Dudakları bozkır toprağı gibi çatlıyor, içini fırın ateşleri gibi kor basıyor. Kadıncağız gündüzleri kar helvası hayal ede ede, gece düşlerinde kar adamlarla boğuşa boğuşa karnındakini büyüte dursun. Bir dem geliyor, bu hale dayanamaz oluyor. Ve bir gece yarısı sanki birisi omuzundan tutup ırgalıyor, uyandırıyor onu. Fırla bahçeye git. Genç kadın bahçede başlıyor yalvarıp yakarmaya. Her şey senin elinde Rabbim, her şey. Ol emrini verince gökyüzünden kar da yağar, nur da yağar. Ben kar istiyorum Rabbim, kar istiyorum. Şu karnımdakinin başı için kar yağdır. Avuç avuç kar yiyeyim. İçimin yangını sönsün. Türbesinin üstüne kar mı yoksa nur mu yağar? Kar o anda yağıyor, lapa lapa. O anda Ankara yaylası sonsuz beyazlığa bürünüyor. Genç kadın istediği gibi avuç avuç kar yiyor. Kar geliyor, nur geliyor diye öylesine seviniyor, telaşlanıyor ki. Önce ev halkı, sonra mahalle halkı, daha sonra da bütün şehir uyanıyor. Ve Ağustos ortasında yerleri bembeyaz eden bu olmaz olayı gözleriyle seyrediyor. Sonrası kaldı mı bu işin? Siz analık gücüyle bir kadının doğaya nasıl hükmettiğine, nasıl söz geçirdiğine bakın. Adı kar yağdıya çıkan genç kadın çok yaşamamış diyorlar. Yaşasaydı zaten dünya onun gibilere kök söktürür. O yaşamı burnundan getirirdi. Öyle değil mi ama? Kar yağdı sultan insan kardeşlerine değil, doğaya hükmeden bir kadın erendir. Türbesine bakan nineye sorarsanız, her gece bütün alem uyurken türbenin üstüne bir şeyler yağar. Kar mı yağar, nur mu yağar, onu kimse bilemez. Çünkü yere değmeden kaybolup gider, diyor. Ankara'nın bu kadın erenini eski Ankara'nın kadınları hiç bırakmazmış. Ne zaman işleri olursa, üzüntülüyse, sevinmişse ona koşar, teşekkürler eder, yalvarırmış. Ama şimdi onu tanıyan biri var mı bilemiyorum. Kırmızı Ebe, Anadolu'nun adını koyan kadın. Şimdiki kadın eren öyküsü Ankara'nın Kızılcahamam adlı yöresinde geçmiş. O günlerin birinde hava çok sıcak. Kızılcahamam'da büyük bir telaş var. Hemen bütün oba dağ eteğine inmiş. Osmanlı askeri yoldan geçecek. Ahali onları karşılamak, ikramlamak, kutsamak ve kutlamak istiyor. Bunun için buradalar. O bölgenin Bacıyan takımının reisi Kırmızı Ebe başkanlığında toplanmış olan obanın kızları, kızanları, neneleri, bebeleri yollara dökülmüş. Gelen askeri karşılıyor. Karlı sular, serin ayranlar, şerbetler hazırlanmış. Kırmızı Ebe Bacıyan bölüğünü hazırlamış. Her kadının elinde bakraçlar, susamış askerlere İkramlarını sunuyorlar. Kırmızı Ebe'nin de elinde kocaman bir ayran bakracı var. Kulpunu koluna geçirmiş, elindeki saplı tası bakraca daldırıyor. Daldırıyor ve önüne duran herkesin bardağına ayran koyuyor. kızlardan bakracı boşalan yana çekiliyor. Bir başkası işi ele alıp içmeyenlere o kendi bakracından ayran koyuyor. Son üçüncü kız, sonra ardındakiler. Bir süre sonra henüz ayran içmeyen susamışlar, bir de bakıyorlar ki bütün kızların bakraçları boşalmış. Ortada bir tek kırmızı ebe çalışıyor. Ama ne tuhaftır ki onun bakracındaki ayran bitmemiş. Bitmiyor. Genç askerlerden bunu fark edip şaşkına dönen bir er yanındakine "Bu ne iştir anlamadım." diye fısıldıyor. "Şu nenenin bakracından belki 100 arkadaş ayran içti. Ayran bitmedi. Bir de bak, sen de bak." Onun ayranına dudağını değdiren asker elindeki tası kimseye vermek istemiyor. Nenemiz de olanlara gülümseyerek bu boş taslara aynı bakraçtan ayran koyuyor. Bu arada kırmızı ebenin ayranını içen erler heyecan ve coşkuyla sesleniyorlar neneye. "Nene ver, ana dolu ver, dolu ver, dolu ver, ana dolu, ana dolu ver, ana dolu." Bağırışıyor insanlar şimdi. Bu nasıl bakraç, bu nasıl ayran? Koca bir orduyu doyurdu, serinletti. Bu nasıl kadın, nasıl bir nene bu? Ana dolu olsun, ana dolu, ana dolu derken cesaretli ve saygılı bir asker kırmızı ebenin yanına geliyor. Kınalı saçlarını okşuyor, elini öpüyor ve usul usul soruyor. "Kırmızı ana, senin bakracında kimin eli var? Bir orduyu doyurdun, ayranın yine de bitmedi. Bunun sırrını bana der misin?" Kırmızı ebe biraz çekinerek, biraz utanarak bakıyor delikanlının yüzüne. "Evlat," diyor, "elimize bir ferman vermediler ki sana açıklayayım. Ben sadece görevimi yaptım ve de ordumuzu suladım, serinlettim. Neden bunu bana soruyorsun?" "Peki," dedi delikanlı. "Madem izin yok, seni yormayayım. Ama bir şeyi bilmeni istiyorum. Bizim aklımızın ermediği yücelerden, yüceliklerden bilgisiz değilim ben. Babam, dedem, anam o yücelerin hizmetindeymiş. Bir bir ölüp bu dünyadan çekilip giderken, beni de burada kalan yücelere mi desem, yücelerden birine mi desem? İşte ona beni emanet etmişler. İzin verirsen, vakit geldiği zaman bu işin aslını onlardan soracağım. Gel zaman, git zaman. Kızılcahamam yöresindeki tüm obalar belki de hiç fark etmeden Anadolu'dan söz etmişler. Memleketin adı olarak. Bir Anadolu adıdır bellenip duruyor. Bunun üstüne yörenin uluları bir gün kırmızı ebeyi yoklamak için ziyaretine gitmişler. Hal hatır sorduktan sonra "Seni unuttuk sanma koca nene. Unutmadık, sadece boşa düşmüşüz. Düşmüşüz ki seni aramadık, arayamadık." Kırmızı ebe şaşırmış. "Neyi mi arayacaktınız ki? Bir ben, bir oğulcuğum. Herkes kadar yiyip içiyor. Boşuna üzülmeyin," diye konuklarına yanıt veriyor. Yine biri, "Ama sana hizmet etmeye, istediğin bir şeyi yerine getirmeye mecburuz nene," diyor. "Ama neden bu ayrıcalık?" diye soruyor kırmızı ebe. "Bak nenemiz," diyorlar, "sen yalnız Kızılcahamam'a değil, bütün bir ülkeye ne kadar büyük bir hizmet yaptın. Hani Osmanlı orduları buradan geçerken. Ne yapmışım ki evlat, onlara bir ayrandan, bir şerbetten başka ne hizmetim olmuş?" "Nene," diyor genç bir erkek, "o gün senin ayranını içenler, doyamayıp senden yeniden ayran isterken, sana nasıl seslendiler unuttun mu yoksa? Dediklerinizi belki de anlayamıyorum. Yalnız bana bir yardımınız olacaksa, bu ancak benim oğulcuğum için olabilir. Yaşlandım artık. Ben ölürsem oğulcağızım yapayalnız kalacak. Biriniz işte o zaman ona babalık ederseniz, ben mezarımda rahat rahat uyuyabilirim." Herkes mutlu, herkes sevinmiş. Çörekler yenmiş, sözler verilmiş. Konuklar gitmeye kalkmış. Kırmızı ebe, "Durun bakalım beyler, ağalar," diyor. "Az önce benim bir hizmetimden söz ettiniz ya, neydi bu hizmet ben bilmiyorum," diyor. Adamların en genci sayılabilecek olan güzel yüzlü bir adam, kırmızı ebenin yanına gelip ellerinden tutuyor. "Nenem," diyor, O ayran bayramında ben de vardım. Gencecik bir askerdim. Ayranından da içtim. Senin dolup dolup taşan o günkü ayranın kaynağı neydi çözemedim sanıyordum. Sonra günü geldi, her şey aydınlandı. Senden ayran isteyenler ne diyorlardı sana? Hatırladın mı ayran isterken? Ana ver, ana dolu ver. Ver ana dolu ver. Ana dolu ver. Ver Anadolu. Anımsıyor musun? Ülkemizin kutsal adını senin evlatların senden aldıkları güçle kurdular. Ve senin sayende ülkemizin adı Anadolu oldu. Tanrı bu ülkeden analarımızı, senin gibi kutsal, sevgili analarımızı eksik etmesin, etmeyecek de. Bu topraklar sizlerle dolu olduğu sürece Tanrı sizlerin sayesinde ülkemizi koruyacak. En küçük yaşımdan beri nedense çok sevdiğim Anadolu'ya adının konması hakkındaki birçok anekdottan sonra ben en çok bu kırmızı ebenin getirdiği öyküyü sevdim. Çok sevdim. O kadın anamız o günden beri tüm Anadolu için kutsal erenlerden biri oldu. Olmakta da devam ediyor. Ne mutlu Kızılcahamamlı hemşerilerimize. Kırkaramiler. Siz bu isme bakmayın. Kırk kızlar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bilinen, adlarına efsaneler dizilen, dualar edilip adaklar adanan kadın erenlerdir. Kırkına birden yapılır ne yapılırsa. Saygı, sevgi, niyaz. Kırk kızların belki kırk türlü hikayesi anlatılır gene Anadolu'muzda. Kırk kız eren Konya Selçukluları zamanında yaşamışlar. Gerçek bir olaydır bu. Efsane değil. Eski çok eski kitapları karıştıranlar ta Anadolu Selçukluları zamanında geçen bu olayın ayrıntılarını o tozlu, o küf kokulu yazmalarda okudular. Konya'nın Selçuklu uygarlığının merkezi olduğu devirdeydi. Orada gerçekten büyük bir uygarlık yaşıyordu. Büyük medreseler, büyük darülşifalar, büyük bilim ve fen adamları, dünyanın dört bucağından gelen kervan yollarının düğüm düğüm bağlandığı bu ülkede toplanmıştı. Ama bir çağda şehrin asayişinden herkesin şikayeti vardı. Ele geçmeyen bir çete, 40 kişiden ibaret 40 aramiler çetesi, Konya'yı kasıp kavuruyordu. Gece gelince şehrin kapıları dosta düşmana kapanıyordu ama yine de şehirde rahat uyku uyuyan kalmamıştı. Çünkü gecenin bilinmez bir vaktinde 40 haraminin 39'u bilinmez bir zengin konağını sarıveriyor. 39 haraminin 40.sı konağa atlıyor. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa altın, gümüş, inci, yakut varsa deri torbasına dolduruyor. Çevik ve çalak duvardan atlayıp gidiyordu. Yüzleri daima kara bir mendille bağlı olan bu haramilerin yerini bulmak imkansızdı. Ancak şaşılacak bir olay vardı. Haramiler gece soydukları evin altın ve gümüşlerini gündüz torba torba bölüp Konya'nın fakir fukara mahallelerinde gizli gizli dağıtıyorlardı. Günün birinde soyulan zenginler toplanıp Selçuklu vezirine şikayete gittiler. Ağlayıp sızlanarak dert yandılar. O kadar kendilerini acındırdılar ve o kadar gözünü korkuttular ki Selçuklu veziri kavuğunu sallaya sallaya onlara işte dedi size söz veriyorum. 40 güne kalmaz hepsini yakalatacağım ve gözlerinizin önünde dar ağacına çekeceğim. Söz bir, Allah bir. Vezir gerçekten işe girişti. Asesler kovalıyor, asiler en olmaz baskınlarla kovalayanları çileden çıkarıyordu. Ama çekirge hikayesi bir atladı, iki kaçtı. Derken haramiler bir gün yakayı ele verdi. 40 atlı, 40 kara peçeli, 40 haramiler. Gecenin sabaha döndüğü bir dar vakitte vezirin konağına getirildiler. Hemen divan kuruldu, şikayetçiler davet edildi. Gün iyice ağarmışken Atların başını bağladılar ve muzaffer bir edayla vezir adamlarına emir verdi. Çözün şunların kara mendillerini. Kara mendiller çözüldü ve altından kimler çıktı dersiniz? Kimler acaba? Bunların hepsi de kadındı. Harami başı vezirin öz kızıydı. Geri kalanların hepsi de ya bir devletlinin ya da o konakların, sarayların, soyulan eşraf evlerinin kızlarıydı. Vezirin sarayının avlusunda korkunç bir sessizlik vardı şimdi. Kızlar tarifsiz bir güzellikle gülümsüyorlardı. Kimseye bu çetenin neden ve nasıl kurulduğunu önce anlatmadılar. Ama vezir söz vermişti. Hem de söz bir Allah bir demişti. Çaresiz dar ağaçları kuruldu. Konya'da 40 ev değil, sayısız ev mateme büründü. Ağlara herkes acıyordu. Kızlar bu işe sonuna kadar gülümsediler. Baskın sebebi anlaşılınca elbette düzelecekti bu olay. İşin doğrusu yıllar boyunca bilinemedi. Ama işte o gündür, bugündür Konya'da hemen bütün dertli davacı kadınlar bir hacetleri olunca hak katında niyaza vardıkları vakit el açıp "Kırklar kırk kızlar niyetine" diye davaya onların adıyla başladılar ve hemen her zamanda davalarını kazandılar. Uygunsuz da olsa her şeyi göze alarak açları doyurmaları, çıplakları giydirmeleri onları büyük bir felaketten kurtarmıştı. 7. ayrımın sonu, sayfa 120.